Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulundunuz ve bugün ekstra bir teşekkürüm var. Çok önemli bir videoyu izlerken zaman ayırıp buraya da geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinizin çok önemli bir işi var çünkü biliyorum. Nereden biliyorum? Ve aynı şeyi ben de yapıyordum. Ama yetişmedi. 1,5 devre aldığınız zaman biraz daha hızlı gidiyor ama İşin gücün arasında gitmiyor. Neyse. Hoş geldiniz. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Otro, Cin Dobre, Yore Gelt, Huamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam, Şvidobisa, Doginan, Niao, Buenos Dias, Aloha ne diyorsanız günaydın. Hadi bakalım paylaşın yayını, çağıralım herkesi. Yeni tekli yayınlandı biliyorsunuz. 6. tekli böyle giderse ansiklopediye dönecek zaten. Fasikül fasikül çıkartıyor. Sedat Peker'in yeni videosundan bahsediyorum. Ama önce bir yayını paylaşın siz. Ben de aynı şeyi buradan yapayım. Çağırayım herkesi. Diyeyim ki gelin gelin konuşacağız. Çünkü biz ülkece Köfteci Yusuf kadar değerimiz olmadığını konuşacağız bugün. Hiçbirimizin, kimsenin kimseyi bu ülkede zerre kadar sallamadığını konuşacağız. Ama bununla kalacak mı? Hayır. Bütün bunlar yaşanırken cebinizden çıkan paraya, mesela otogazın ÖTV oranına %188 oranında gelen zammı da konuşacağız bugün. %53'lük bir zammın kurşunsuz benzine yaslandığını konuşacağız. Bunları duyacaksınız burada. Çünkü başka bir yerde duyamayacaksınız bunları. İnsanlar bambaşka yerlere ittirecekler gündemi, orada tutup orada yuvarlamaya çalışacaklar. O kadar basit değil. Çünkü dün Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nda benim de içinden yetişmekle gurur duyduğum, aynı zamanda bugün kimlerin eline kaldığını görünce hakikaten gözyaşlarına boğulmaktan kendimi sıkarak kurtulduğum, hepimizin parasıyla ayakta duran Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nda dün Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı kendisine soru sorarmış gibi yapmak üzere oraya oturtulmuş 3 tane tüp gazla beraber, 3 tane farklı boylarda tüp gazla birlikte bir yayın yaptı. Ve o yayının içinde, hayır o boyutunu kullanmayacağım, dün sosyal medyada da paylaştım, kim olursa olsun, sözü geçen, bahsi geçen, anlatılan kişi kim olursa olsun, eşinin, çocuğunun, anasının, babasının üzerinden birine vurmak, onunla aşağılamaya çalışmak gerçek bir alçaklıktır, gerçek bir kötülüktür, acizliktir, korkaklıktır. Burada konuşulan ismin Sedat Peker olması, bilmem kim, Ünsal'ın olmasının hiçbir önemi yok. Bunu yapabilmek acizliktir sadece. Bir insana sevdiklerinin üzerinden vurmaya çalışmak sadece ödlekliktir. Başka hiçbir şey değil. Ama karşınızda 3 tane tüp gaz olunca çok rahat yapabiliyorsunuz bunu. Çünkü şu soruyu bile sormuyorlar. Mesela Türkiye Cumhuriyeti'nde 5 senedir İçişleri Bakanlığı yapan adam oturup diyor ki 5 yıl önce AVM'ye mi gidebiliyordunuz? Patır patır bombalar patlıyordu. Ben 5 sene önce Türkiye'de kim iktidardaydı? Ayrılıkçı Tamil gerillaları mı? Burada övüyor mu, sövüyor mu, dövüyor mu belli değil. Ama anlatılan kişi, kendisinin hesapça çakmaya çalıştığı kişi Ahmet Davutoğlu, hepimiz biliyoruz bunu. Yani Efkan Alan'ın üzerinden. Ama düşünmediği bir şey var. Aynı iktidarın içinde tek bir adamın göreve getirdiği insanlardan bahsediyoruz. Hiçbirinizin ekstra bir yeteneği yok. Dünya alem biliyor. Seçilmiş durumdasınız sadece. Bakın hepinizin özelliği sadece ve sadece seçilmiş olmak. O kadar. İkinci hiçbir özelliğiniz yok. Kiminizin turizm acentesi var, kiminizin hastanesi var, kiminizin postanesi var, kiminiz dezenfektan paket deyip geçiriyor Türkiye Cumhuriyeti'ne. Bu kadar özelliğiniz. Ama biri sizi seçtiği için oradasınız sadece. Hiç kimse bunu aklından çıkartmasın. Hiç kimsenin özel, acayip, müthiş yetenekleri falan yok. Olanları görüyoruz gerçi, soruşturulmadığı için bir yere kadar görüyoruz ama yeteneğiniz varsa bile devlet yönetmekle alakalı bir yetenek değil o. Ya bugün sabah söz verdiği saatte, artık böyle oldu çünkü Sedat Peker sabah 7.30'da video yayınlayacağım diyor, yayınlıyor videosunu, koyuyor. İşin tuhaf bir yanı var. Şimdi o videonun içeriğine ilişkin sağ olsun sevgili Mühtan da hatta ufak ufak başlıklar çıkartmış. Çok teşekkür ediyorum, yetiştirmiş, hani bakamamışsındır sen diye. Bir başlık son derece önemli. İki tanesi de, biri oradan başlayalım hatta yayına başlığının da adını da verdiği için. Ya Köfteci Yusuf'a çökecekti, operasyonu bizzat ben yönettim diyor adam. Köfteci Yusuf kim ya? Köfteci Yusuf kim? Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün derdi bir marinaya çökmekle bir köfteciye çökmek arasında mı özetlenecek? Bizim hayatımız bu kadar mı ya? Mafya böyle mi yaşıyor Türkiye'de? Hakikaten öyle mafyanın çapına tüküreyim ben. Gerçekten. Bir köfteciye çökmekle, köfteci zincirine çökmekle övünüyorsa o mafya, çapına tüküreyim ben o mafyanın. Lan mafyanın da yüz karasısınız siz. Hakikaten rezaletsiniz. Ve bununla ilgilenen, bununla övünen bir İçişleri Bakanı var Türkiye Cumhuriyeti'nin. Açıkça bunu söylüyor. Ve sonra diyor ki 5 yıl önce AVM'ye mi gidebiliyordunuz? Patır patır bombalar patlıyordu. Bomba mı? E niye önlem almadınız? 5 yıl önce patlayan bombalar. Kimdi o zaman İçişleri Bakanı? Efkan Ala. Güzel. Bakın kurgu öyle bir gidiyor ki insanlar birbirlerinin kafalarına istemeseler de hafıza noktaları atıyorlar. İstemesen de duymak, dinlemek zorunda kalıyorsun. Çünkü bunları çoğu insan unutmuştu. O zaman hatırlayalım. Bir dakika. 2015 yılında ardı ardına patlayan bombaları hep beraber hatırlayalım. 5 sene öncesini. Sadece onu hatırlamayalım. Bugün sabah Sedat Peker'in gündeme getirdiği adı, sanı, ismi, cismi. Bugün mesela Barış Terkoğlu da yazmış. Hani bir önceki videoda bir boşanma hikayesi anlatıyordu, hatırlıyor musunuz? Ben de size demiştim ki bunun kasedinin bende var olduğunu, bende var demesi bu kasedin ilk kez yaşanan bir şey ve bu herkes için, ama herkes için çok önemli bir detay olmalı. Özellikle Sedat Peker'le ilişki kuranlarla ilgili olarak. E şimdi o boşanmanın hikayesini yazmış Barış Terkoğlu. Kim olduğunu, isimlerini yazmamış. Hiçbir önemi yok ama neyi anlattığını çok iyi biliyorsunuz. Sonradan Sedat Peker'in ifadesiyle Mehmet Ağar'ın nasıl daldığını mevzuya. Burada bugün çok önemli görevlerde olan insanların nasıl sorunlarda baş eder gibi göstererek kendilerine para çektiğini o işlerden. Şahane anlatmış hem de. Herkesin her şeyi bildiği bir ortamda biz Köfteci Yusuf ismiyle ilgileniyoruz ya. Köfteci Yusuf kadar bu ülkenin akademisyeninin değeri yok mesela. Köfteci Yusuf'a çökmesine engel olduğu mafya babasının çıkıp oluk oluk kanlarınızı akıtacağım, duş alacağım dediği zaman akademisyenlere ne yapacağıyla ilgilenmiyor Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı. Niye? Öyle olduğu zaman aynı yöne bakıyorlar çünkü. Oysa böyle bir demokrasi yok ki yeryüzünde. Orada karşısında oturan 3 tüp gaz, 3 tüp gaz, 3'ünü de tanıyorum çünkü bu arada. 3'ünden de gazetecilik adına utanıyorum. Sadece ve sadece utanıyorum. Yani varlıklarıyla bu mesleğe utanç veriyorlar. Bir gece önce aynı ünvan altında öyle ya da böyle bazıları, hani bizim sevgili Serhat da söylüyor. Yani niye onlara gazeteci diyorsun? Ben demiyorum kardeşim. Bu toplum diyor. Aynı meslekten görülüyorum. Midem bulanıyor. Midem Özışık kardeşlerden nasıl bulanıyorsa dün ekrana çıkan 3 kişiden de o kadar midem bulanıyor. Ya şu soruyu biriniz niye sormuyorsunuz kardeşim? Sen gazeteci değil misin ya? 5 sene önce AVM'ye gidemiyorsak bu kimin suçu? 5 sene önce bugünün iktidarı 12 yıl, 13 yıldır iktidardaydı. Sorsana. Sorsana maçan sıkıyorsa. Altından koltuğu, kıçının altında duran koltuğu kaybetmekten korkmuyorsan sorsana. Sorsana, her biri çok büyük gazeteci. Gerçekten muhteşem insanlar. Ya işte bir mafya babasının sözünün arkasından gitmek kader oluyor bu ülkede. Ya maaşınız kadar bile değil sizin vicdanınız. Vallahi maaşınız fazladır vicdanınızda. Fazla ödüyorlar size. Gerek yok. Ayıptır ya. Bir insan evladı çıkıp sormaz mı kardeşim? Kimdi ulan bu ülkede iktidar 5 sene önce diye. Bombalar ardı ardına patlıyorsa neden o zaman Süleyman Soylu durmadınız arkamızda ya? Hepimiz çıkıp Ankara'da biz canlı bombaları yakalayabiliyoruz ama üzerindeki bombayı patlatmadan ele geçiremiyoruz diyen Ahmet Davutoğlu'na neden karşı çıkmadınız o gün? Niye söylemiyorsunuz? Bu ülkenin güzel insanları gar patlamasında takır takır öldüğünde orada anmaya giden insanların üstüne polisi niye yolluyorsunuz o zaman? 5 sene önce sizden bağımsız yaşanmış bir şey. Ellemeyin. Sizin derdiniz Köfteci Yusuf'u kurtarmak değil mi? Kurtarmışsınız işte. Bu ülkede çile çeken herkese sırtınızı dönüyorsunuz. Köfteci Yusuf'u kurtarmakla övünüyorsunuz. Kimdir ulan bu Köfteci Yusuf? Kim? Hayatımız Köfteci Yusuf'a nasıl geldi bizim ya? Bir tarafta Bodrum'daki marinaya çökmekle itham edilen insanlar, oradan hayal dünyası o kadar küçülüyor ki Köfteci Yusuf'a iniyoruz. Ama bugün sabah Sedat Peker, videoyu izlediniz mi izlemediniz mi bilmiyorum. Ben epeyce bir bölümünü izledim ama tamamını değil. Orada çok böyle yenilip yutulmayacak bir iddia var kardeşim. Çok yenilip yutulmayacak bir iddia. İyi hatırlatmış Bert abi. Oylarımız artıyor bunlarla diyen insanlara niye çıkıp ulan haysiyetsizsiniz siz demediniz? Süleyman Soylu ne iş yapardınız o zaman siz? Ben hatırlatayım, insanlar unutmuş olabilir. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yeni girmiştiniz. Çalışma Bakanlığı'na getirilmiştiniz. Daha İçişleri Bakanı değildiniz. Bakın şimdi hafıza acayip bir şey. Hatırlattığın zaman o örgüyü, o kurguyu yaptığın zaman kendi söylediği sözle bir insan nasıl açığa düşer göstereceğim size. Dün o tüp gaz grubunun içinde saçma sapan abuk sabuk konuşan insan yayın bitene kadar Türkiye'de hakaret etmedik insan bırakmadı. Cumhuriyet gazetesinden daldı, bu ülkenin saygın insanlarından çıktı falan filan. Neyse sabah saat 7.30'da Sedat Peker videoyu yayınladıktan sonra orada yenilip yutulmayacak bir iddia. Üstelik hukuk diliyle ikraren söyledi bunu. Yani ben yaptım kardeşim, kabul ediyorum diyerek. Bakın kendi beyanı var ya. 6 Eylül 2015 tarih. 6 Eylül 2015. Yani bundan kabaca, çok kabaca 5,5-6 sene önce. Tamam. İstanbul'da katıldığı televizyon programında konuşan Tayyip Erdoğan'ın sözlerini çarpıtmakla suçladıkları Hürriyet gazetesine 200'den fazla insan başlarında hiçbir şeyi atlamadan, hepsini doğru düzgün konuşarak, ismiyle cismiyle konuşarak yapacağız. 200'den fazla insan Adalet ve Kalkınma Partisi'nden bir milletvekilinin önderliğinde, çünkü zaten kendisi orada açıklama yapıyor. Alenen, hem de o kadar rahat açıklama yapıyor ki. Dediği hikaye şu. Tam yerini söyleyeceğim. İstanbul Milletvekili Abdurrahim Boynukalın, Adalet ve Kalkınma Partisi Gençlik Kolları Başkanı. Bu biliyorsunuz zamanında Muhammed Hakan'ı dövmedim bu hale geldi diyen insan. Orada bir açıklama yapıyor. Deniyor ki gece çekilen görüntülerde. Bu noktadan sonra HDP'nin PKK'yla, PKK'nın Zaman Gazetesi'yle, Zaman Gazetesi'nin de Aydın Doğan'la hiçbir farkı kalmamıştır. Hepsi birer terör örgütüdür. Ve bu adamlara karşı bizim söyleyeceğimiz tek şey vardır. Her şeyi Cumhurbaşkanı başkan olmadığından dolayı yapıyor diyorlar. Biz de şunu söylüyoruz. 1 Kasım'daki seçimden sonra ne çıkarsa çıksın seni başkan yaptıracağız, seni başkan yaptıracağız, seni başkan yaptıracağız. Dikkatli. Buradaki söz kime atıf? Selahattin Demirtaş'ın. Seni başkan yaptırmayacağız sözünü atıf. Ama tarih dikkatinizi çekti değil mi? 1 Kasım. Hani 7 Haziran'da farklı bir vesileyle pazartesi sabah konuşmuştu ya, biraz hafıza tazelemek lazım kardeşim. Unutuyoruz biz ülkece. Ülke olarak en büyük eksikliğimiz bir adalete olan ihtiyacımız, 2 B12. Yok, hafıza tamamen tahta bizde. Ama hatırlatacağız. 7 Haziran'da seçimler yapıldıktan sonra hiçbir partinin tek başına iktidar olabilecek oyu alamadığı görüldüğü için ısrarla Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından Ahmet Davutoğlu'na hükümet kurma görevi verilmişti. Ve size önceki gün hatırlattığım gibi içinde iki HDP'li bakanın da olduğu bir seçim hükümeti oluşturulmuştu. Hatırlıyor musunuz? Tam bu tarihler, tam bahsettiğimiz, söz ettiğimiz tarihler o HDP'li bakanların da istifa ettiği, kör topal bir şekilde iktidarın devam ederek 1 Kasım seçimlerine ülkeyi götürdüğü dönem. Yani bir yandan sürekli olarak güç gösterisi yapılıyor. Bir yandan da insanlara deniliyor ki bizi seçmezseniz önünüz kaos. Sadece bunu yaşayacaksınız. Tamam. Hikayeyi anladık. 6 Eylül 2015. 200'den fazla insan, kameraların olduğu, zaten aynı anda orası bir televizyon binası, nal gibi çekimler yapılıyor. Ama Ahmet Hakan o kadar ödlek bir herif ki, o kadar korkak bir herif ki, çıkıp bunun üzerine kendiyle ilgili bile konuşamıyor. Yapamıyor bunu. Korkak çünkü. Yani o mahallenin tamamının olduğu gibi, ödleğin dibi. Neyse. İçeride bu kavgalar çıkıyor, cam çerçeve kırılıyor. Gariban güvenlik görevlilerinden, yanlış hatırlamıyorsam iki tanesinin kafası yarılıyor. Taş atıyorlar çünkü. Cam çerçeve olduğu gibi biniyor. Gazetenin genel yayın yönetmeni, Sedat Ergin o sırada. Sedat Ergin çıkıp açıklama yapıyor. Diyor ki işte gazeteciler sendikası konuşuyor, basın örgütleri konuşuyor falan. Hürriyet gazetesi Türkiye'nin en etkili gazetesi. Bağımsız gazeteciliğin sembolü olan bir gazete. Herhangi bir gazetenin saldırıya uğraması kınanmalıdır ama bu kimliğe sahip bir gazeteye saldırılması Türk demokrasi tarihine kara bir sayfa olarak geçecektir. Bu haberin veriliş şekli hatalı mı değil mi diye biz kendi içimizde de bakıyoruz. Hatamız varsa kabul ederiz, yüzleşiriz. Ya Erdoğan'ın haberi doğru verildi mi kavgası çıkıyor. Bundan cam çerçeve iniyor, insanlar yaralanıyor ve bir gazetenin genel yayın yönetmeni hala bu noktada. Biz bakarız diyor. Biz yani saldırmayın bize. Bu mudur yani yapmanız gereken? Neyse ben o dönemde eleştirimi yerine getirdiğim için, biz yayın yapıyorduk çünkü o dönemde. Biz burada konuştuk. Hatta ben bu cümleleri kurdum. Hala duruyor videosu ya. Görebilirsiniz. Ama Kendisini dövmedik bu hale geldi diyen Abdurrahman Boynukalın'la ilgili olarak ağzını açıp tek cümle söyleyemedi Ahmet Hakan. Bütün ödlekler gibi. Neyse hikaye bu değil. Şimdi bu oldu ya. Hepinizin aklına şu geldi haliyle. Bir dakika ya. Sedat Peker ne demiş? Sedat Peker diyor ki, senin oturduğun koltukta benim emeğim var ulan. Pambık ören. Pambık açıklama yapıyor. Diyor ki Adana yöresinde pamuğa pambık derler. Bu diyor Yıldırım Demirören ismini hak etmiyor diyor. Öyle demir örmek, yıldırım falan alakası yok bu adamla. Pambık ören diyeceğim ben buna bundan sonra diyor. Ve diyor ki senin oturduğun koltukta benim emeğim var ulan. Aynen bu cümleyi kuruyor. Beni bir milletvekili aradı rica etti. Milletvekilinin ismi yazıyor burada. Demin okuduğum hani benim hafızayı canlandırmak üzere buraya aldığım haber BBC Türkçe servisinin haberi. Hala duruyor kardeşim. Hangi milletvekili olduğu görünüyor burada. Ben diyor şimdi ismini söylemeyeyim diyor. Bana dedi ki diyor. Şimdi diyor bizim gençlik kolları falan. Ya adamın bir adını söylememiş zaten. Bu adam aynı zamanda AKP gençlik kolları başkanı. Bizim diyor gençlik kolları falan diyor yapacaklar da diyor. Bunlar diyor bilmiyorlar bu işi, profesyonel değiller. Senin elemanları da diyor bir yollasan diyor oranın bir camını çerçevesini indirsek. Sedat Peker diyor ki ben yaptım. Ben yaptım ulan diyor. İkrar ikrar bu. Bunun hukuktaki karşılığı ikrar. Suçu kabullenmek. Ve bunun üzerine çıkıp Yıldırım Demirören'e diyor ki ben hemen şu arkadaşı şutlayayım. Hemen geldiği gibi gitsin. Ulan diyor senin oturduğun koltukta benim emeğim var diyor. Aydın Doğan diyor tabii yaşlı başlı adam düşündü diyor. Ulan benden sonra şimdi çocuklara dert kalmasın dedi. Sattı savdı her şeydi. Ya Türkiye Cumhuriyeti böyle bir pisliğin içinde dolaşıyor şu anda. Sorum şu. Sizin de aklınıza geldi kuşkusuz. Ya bunlar olurken İçişleri Bakanı kim? İlginç. Çünkü tam bu anlattığım dönem bizim anayasamıza göre hani seçim dönemlerinde eskiden aslında böyle hani ta 60'lardan kalma bir gelenekle bir takım bakanlar değişiyor ya işte. Adalet Bakanı değişiyor, Ulaştırma Bakanı, İçişleri Bakanı. 3 bakan değişiyor. Onlar iktidarın bakanı olmasın isteniyor hesapta. Bu arkadaşlar da 13 yıldır iktidarlar bu olay olduğunda. Aynı dönemde İstanbul Emniyet Müdürü olan Selami Altınok'u İçişleri Bakanı yapıyorlar. Sonra da zaten o görevden ayrıldıktan sonra işte 1 Kasım'da seçimler oluyor. Herhalde kabinenin kurulması yanlış hatırlamıyorsam böyle ayın sonunu bulmuştu. Herhalde 20'si falan gibi İçişleri Bakanlığı müsteşarı olarak devam ediyor. Tamam. Selami Altınok bu arada. Ya Sayın Süleyman Soylu hiç aklınıza gelmedi mi sizin ya? Ulan benden önce Türkiye'nin en büyük amiral gemisi denilen gazetesini bastılar. Camı çerçevesi indi. Ve ortada hiçbir şey yokmuş gibi devam etti insanlar. Kim ulan bunu yapanlar demediniz mi? Köfteci Yusuf kadar değeri yok mu ya Hürriyet Gazetesi'nin? Yok mu? Sayın Yıldırım Demirören. Mesela hiçbir şey söylemeyecek misiniz bu konuyla ilgili olarak ya? Türkiye'de Korkmaz Yiğit, bakın bu ismi iyi hatırlayın. Artık hafızanızı hani bu kadar da teslim etmeyin. Her şey B12'de bitmesin ne olur. Milliyet gazetesinin satışı üzerinde bu ülkede ilk kez televizyon ekranından bir mafya liderinin adının anıldığını, Alaaddin Çakıcı'nın kimyan bozuldu denilerek satışın yapıldığını söyleyen, kendi kanalından açıklayan bir iş adamı görmüştük biz, hatırlıyor musunuz? Dün hatırlattım ya Susurluk hatırlatmaları. Biz oradan buraya geldik ama 25 senede hiçbir şey değişmemiş ya. Orada kimyası bozulan iş adamları burada kimyalarının bozulduğunu söylemiyorlar. Sadece büyük şirketlerini bırakıp çıkıyorlar içlerinden. Anlatılan o. Şimdi Sedat Peker'in sözlerinden yeni teklisinde, 6. teklisinde bize söylediği sözlerden biz ne anlayacağız? 1. Bu konuşma yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin o milletvekilinin buradaki ismiyle işte Abdurrahman Boynukalın açıkça yazıyor. Bizim gençlik kolları falan dediği için. Bu konuşmanın kaydı var %100. %100. Kaydı var. Ya siz Sedat Peker konuştuğundan beri bir elemana bir insana operasyon yapıldığını gördünüz mü? Bu ülkede 92 yaşında İlhan Selçuk, rahmetli İlhan Selçuk sabah saat 5'te gözaltına alındı. Siz Özışık kardeşlerle ilgili adım atıldığını gördünüz mü? Ne kadar güzel hukuk işliyor değil mi? Oysa aynı hukukun işlemesine kusura bakmasın hukuka bırakamam her şeyi diyebiliyor bu ülkenin İçişleri Bakanı. Ama bir mafya lideriyle aracılık yaptığı söylenen, her türlü pisliğe bulaştığı söylenen, üstelik İçişleri Bakanı tarafından söylenen insan haklarında suç duyurusunda bulunuldu. Üzerinden 48 saat geçmişken bu olayların yaşanmasından gözaltı bile görmedik biz. Ya siz Adalet ve Kalkınma Partisi'nin gerçekten hukuka inandığına inanıyor musunuz? Bakın bu ifşa, dün Süleyman Soylu'nun söylediği sözler sadece ve sadece Tayyip Erdoğan'ı zorda bırakır, o kadar. Başka hiçbir şey olmaz. 5 yıl önce bu ülkede Cumhurbaşkanı yine Tayyip Erdoğan'dı. Ve onun Cumhurbaşkanlığında Türkiye'de terörün kol gezdiğini söylüyor Süleyman Soylu. Ben bitirdim diyor. Yani diyor ki sen kimsin? Sen kimsin? Ben bitirdim diyor, ben. Ben gelmeden önce de senin İçişleri Bakanın vardı, Emniyet Müdürün vardı, MIT'in vardı, Jandarma İstihbaratın vardı. Hepsi. Ama yapamadınız, ben yaptım diyor. Bütün bunlar devletin televizyonunda oluyor. Bizim vergilerimizle finanse edilen devletin televizyonunda 3 tüp gaz oturtularak yapılıyor. Hiçbir şey sormuyorlar, soramıyorlar. Kim nereye nasıl kıvıracağını bilmiyor. Gerçekten bilmiyor. Koltuk tatlı çünkü onlar için. Hani diyor ya Sedat Peker, vicdanınız maaşınız kadar, vallahi değil ya. Vallahi değil, bu kadar maaş verilmez, gerek yok. Yani asgari ücret bile çok. Vicdan o kadar değil çünkü, eğer öyle kıyaslanacaksa. Bu iddialarla ilgili pazar günü ayrı bir video çekeceğim diyor Sedat Peker. Pazar günü ayrı bir video. Tarih veriyor şu anda ya. Niye? Türkiye Cumhuriyeti'nde hukuk bu hale gelmiş durumda. AKP'li milletvekilleri, oy verenleri, ne bileyim MHP'liler, ülkücüler bu yayını izleyenler. Ya içiniz rahat mı gerçekten? Devletin düştüğü hale bakar mısınız? İki kişi karşılıklı konuşuyor. Biri bir mafya lideri, diğeri İçişleri Bakanı. Söylediklerinin içine bakın. Bu insanlarla toplayın, hayatımız işte bizim. Şu anda yaşadığımız hayat bu. Rezaletin dibi bu. Bu arada bir takım insanlar var, gazeteciyim diye ortada gezen tüp gazlar var. Onlar bunları anlatmıyorlar. Göstereceğim yayının ikinci bölümünde. Ya koskoca ülke Köfteci Yusuf'un kurtuluş günüyle ilgileniyor. 19 Mayıs'la ilgilenmiyor mesela. Koskoca ülke. Hep beraber gözümüzü diktik. Nasıl bir pisliğin içinden geçiyoruz diye bakıyoruz sadece. Yeni şaşırtıcı iddialar var mı yok mu? Acayip acayip iddialar uçuşuyor ortada. Ve bunların hepsi muhtemelen delilli. İspatlanması çok zor olmayacak şeyler. Ve bunlar ortaya çıktığında birileri utanacak mı diyorsunuz? Kimsenin utanabileceğini zannetmiyorum. Gerçekten buradan utanç falan çıkmaz. Buradan utanç çıkmaz kardeşim. Böyle bir utanma olamaz. Bir mafya örgütünün lideri, mafya başı, kendi bugünkü videosunda söylüyor. Evet ulan suç örgütü, organize suç lideri demiyor musunuz? Bak suçumu ikrar ediyorum diye. Hürriyet baskınını ben yaptım diyor. Ben yolladım adamlarımı. Camı çerçeveyi ben kırdırdım diyor. Hadi ya bu ülkenin savcıları. Gariban bir savcıya çökmeyi biliyorsunuz. Bu ülkede hukuksuzluk var diye bağıran, sokakta ülkede ne yaşandığını anlatan gariban bir kadına çökmeyi biliyorsunuz. Anlatsanıza. Bakın orada duruyor suçlu. Üstelik adam bas bas bağırıyor ben suçluyum diye. Ne yapıyor bu ülke? Ha, şimdi zurnanın zi dediği yer. Bütün bunlar bu rezalet yaşanırken Süleyman Soylu dün çıkıp televizyonda devletin televizyonunda hepimizin vergisiyle finanse edilen, elektrik faturalarımızla finanse edilen, benim içinden yetişmekle gurur duyduğum ama bugünkü haline bakıp midemin bulandığı Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'nda karşısında 3 tüp gazla konuşurken söylüyor ama onu o göreve getiren insan ne yapıyor? Ne yapıyor onu o göreve getiren insan? Hiç. Yani Erdoğan bu işin içinde artık gerçekten bu işin bir parçasıdır. Kaçınma şansı yok. Üstelik Süleyman Soylu gözünün içine bakarak şu anda Erdoğan'ın altına uyuyor. Gözünün içine bakarak hem de. Ya şu cümle başka nasıl anlatılır? 5 yıl önce AVM'lere gidemiyordunuz. Bu arada insanlar hala AVM'lere gidemiyor. Hükümetin beceriksizliğinden, aşı politikasızlığından, salgını yönetemeyişinden. AVM'ye gidiyor da AVM'nin yanındaki kahveciye gidemiyor mesela. Ne tuhaf değil mi? Biz şu anda bir mafya babasıyla İçişleri Bakanı'nın kavgasını izliyoruz. İkisinin birbiri hakkındaki iddialarını dinleyip içinden yaşam çıkarmaya çalışıyoruz. Ha, reis ne yapıyor? Hay yaşa sevgili Hasan. Reis ne yapıyor? İzliyor. Bu yaşanan bizim hayatımız mı? Evet. Evet bizim hayatımız. Bu ülkenin bir muhalefeti var. Yani var. Öyle biliyoruz. Bayramdan sonra ruhsarla ilgili olarak bir önerge verdiler. AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Sonra ne yaptılar? Duydunuz mu bir şey yapıldığını? Ruhsarla ilgili olarak. Ben de duymadım. Yani burada bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Hiçbir şey yapılmıyor. Ama millet buna bakıp bunalıma giriyor sadece. Ya muhalefet dediğiniz, muhalefet yapan partiler dediğiniz sistem bu ülke umut olmak için var. Şimdi bugün iktidarda AKP var, muhalefette diğer partiler. Yarın tam tersi olabilir. Yarın bu olduğunda, yani AKP muhalefete düştüğünde o bile umut olacak. Birileri için, kendi oy verenleri için umut olacak. Ama bugün muhalefet kendini yok ediyor. Bu ülkenin insanların siyasete inancını, demokrasiye inancını yok ediyor. Bir mafya lideriyle İçişleri Bakanı'nın kavgasını izliyor ülke. Köfteci Yusuf'un kurtuluş gününü bayram ilan edelim ya. Vallahi. O kadar önemli çünkü Köfteci Yusuf. Operasyon gösteriliyor ya. Ben yönettim bizzat diyor. Ne yapalım, ayakta mı alkışlayalım Köfteci Yusuf'u kurtardın diye. Ve bugün bunlar yaşanırken bu ülkeyi tek başına yöneten insan sessiz. Bunu yazın bir yere. Yazın bir yere. Ama şunu unutmadan yazın. Hani bugün 6. teklisini çıkartan insan var ya, yarın canı çok yandığında bugün abi diye hitap ettiği çok çok çok tepelerdeki insana da daha ağır dokunacak şeyler söyleyebilir. Hani bugün gazete köşelerinde ödlekliklerinden kendilerine edilen hakarete sessiz kalan tipler var ya, onlarla onların ilişkileriyle ilgili çok daha ağır ifadeler, çok daha ağır şeyler duyabiliriz. Bu sadece sessizlikten kaynaklanıyor. Çünkü bu ülkede insanlar, söylüyorum ya, demokrasiye falan inanmıyor. Gerçekten herkesin kendiyle ilgili bir demokratik tavrı var. Kendine demokratik davranılsın istiyor. Ama başkası üzerinden demokrasi konuşmaya başladığın anda deparlıyor herkes. Kaçıyor. Bir mafya babasıyla İçişleri Bakanı'nın karşılıklı düellosunu izliyoruz. 3 tane tüp gaz var arada. Soru falan sormuyorlar. Ülke içinden mesaj çıkartmaya çalışıyor. Hangi kitabı koydu? 2 tane, bu sefer 2 kadeh su koymuş. Yolumuz uzun demeye çalışıyor. Daha anlatacak çok şeyim var demeye çalışıyor. Falan filan. Herkes idrardan karakter tahlili yapıyor ülkede. Yaşadıklarımızın toplamı da bizim hayatımız. Bu gördüklerimiz. Biz bunu hak etmiyoruz kardeşim. Gerçekten. Bu ülkenin insanları bunu hak etmiyor. Biz böyle yaşamıyorduk. Biz böyle yaşamıyorduk. Türkiye'yi bir kabile devletine dönüştürenler utanmak zorunda. Onlara bu utancı muhalefet yaşatmak zorunda. O yüzden de kendine gelmek zorunda. Nasıl? Vallahi burada söylemeye devam edeceğiz ısrarla. Israrla kendinize gelin demeye devam edeceğiz. Çünkü şu yaşanan, gerçekten birileri baktığında mideniz bulanmıyor mu sizin ya? Sizin mideniz bulanmıyor olabilir ama bu sabahın belki de en önemli haberi, dün akşamdan kalan haberi. Avrupa Parlamentosu Türkiye raporunu kabul ederek Türkiye ile tam üyelik müzakerelerinin askıya alınması çağrısında bulundu. Ne demek bu? Hani Bakanlar Kurulu gündemine sabit gündem maddesi olarak yazılan, bize her zaman bizim için Avrupa Birliği'ne üyelik değil önemli olan, oradaki insan hakları kriterlerini, ekonomik evrensel kriterleri yakalamaktır denilen kurum var ya, Avrupa Birliği. Tam üyelik müzakerelerini durduralım dedi. Ne olur? Vallahi Dışişleri Bakanlığı bu kararın tek taraflı, haksız falan filan klasik numaralarla yanlış olduğunu anlattıktan sonra çok acayip bir şey söyledi ya. Yani şunu gördüğüm zaman dedim ki, ulan biz galiba aynı ülkede yaşamıyoruz ya. Çünkü insan hakları, demokrasi, hukukun üstünlüğü, yönetim yapısı ve siyasi partilerimize ilişkin gerçek dışı iddialar var bu raporda, dedi Dışişleri Bakanlığı. Ya şaka değil, gerçekten Dışişleri Bakanlığı böyle görüyor Türkiye'yi. Mesela bizim siyasi partilerimize ilişkin yanlış değerlendirmeler var, HDP ile ilgili olarak söylüyor. İnsan hakları ihlali yok bizim ülkemizde diyor. Bu ülkede bir mafya babasıyla İçişleri Bakanı kavga ediyor. Biz üzerinden kendimize hayat çıkarmaya çalışıyoruz. Köfteci Yusuf kadar değerimiz yok. Yemin ediyorum, sadece ona yanıyorum ya. Bu ülkenin akademisyeninin de, sıradan insanının da, öğrencisinin de, işlisinin de, işsizinin de hiçbirimizin Köfteci Yusuf kadar değeri yok ya. Sadece ona yanıyorum. Gerçekten. Bu ülkeyi tek başına yöneten insan sessiz, ağzını bile açamıyor bunlarla ilgili olarak. Ağzını bile açamıyor. İlk kez 19 yıl içinde bütün bunlar yaşanıyor. Ve ilk kez bu ülkeyi yöneten insan, tek başına yöneten insan ağzını bile açamıyor. Çok dikkat edin. Erdoğan bunu ilk kez yaşıyor. Bunu bir not olarak bir yere yazın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Doğru, bizim hayatlarımız aynı değil. Farklı yetiştirildik. Farklı etnik kökenlerden, cinsel yönelimlerden geliyoruz. Hepimizin hayata farklı bir bakışı var. İnançlarımız, inançsızlıklarımız, engellerimiz, engelsizliklerimiz, ne bileyim farklı cinsel yönelimlerimiz. Bütün bunlar bizleri zenginleştiriyor. Bu toprağın insanlarıyız hepimiz ve bu ülkede iyi yaşamak, birlikte iyi yaşamak istiyoruz. Birbirimizden vazgeçmeden, bunun için konuşmaya çalışıyoruz. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden. 6 senedir sadece bunu yapmaya çalışıyoruz. Televizyonlarda, gazetelerde görmediğiniz, duymadığınız, orada konuşulmayanlar, yazılmayanlar burada olsun diye uğraşıyoruz. Çünkü demokrasi dediğim şey tam da bundan geçiyor. Birinin tarafını değil, hayatımızın tarafını tutmak. Ve o hayatımızın nereden gelip nereye gittiğini unutmamak. Derdimiz sadece bu. Bu yayının sürmesi için yapacağınız katkılar patreon.com'dan Ünsal Ünlü adına küçük katkılarda bulunmak, YouTube kanalına abone olmak, mutlaka en önemlisi bu. İsterseniz YouTube üzerinden, isterseniz ünsalunlu.com.tr adresinden. Orada bir katıl diye düğme var, isterseniz onu kullanıp yayını küçük katkılarla destekleyebilirsiniz. İsterseniz, mecburi değil. Bir de ünsal@ünsalunlu.com adresine mail atacak olursanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir mail yanıt vereceğim. YouTube'dan izleyenler şu beğen tuşunu kullanabilirler mi? Eğer beğendilerse yayını. Lütfen, bu da başkalarına YouTube bu yayını tavsiye etsin diye var. Ama en büyük desteğiniz ne bugüne kadar değişti ne bugünden sonra değişir. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmak. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bir saat sonra gazeteleri getireceğim. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz yarın Doğululuğu konuşmak üzere burada buluşacağız. Yani Doğu'nun, Orta Doğu'nun içinden çıkmak, Doğu'nun kaderciliğine biraz bakmak, Doğu'nun tarihini biraz görmek, kadim kültürlerin içinden neyin nereden nereye sürüklendiğini görmek, Hayyam'ın öğretisinin üzerinden gitmek. Yani yobazlığın bu coğrafyayı nasıl ele geçirdiğini kademe kademe, adım adım görmek üzere. Amin Maluf'un Semerkant'ını konuşmak üzere. Yarın Edebiyat Günü. Umarım günden müsaade eder. Şu pislikten biraz soyutlayıp kendimizi 45-50 dakika burada edebiyat konuşup ruhlarımızı biraz sağaltma günü. Eğer ikinci yayın için uygun değilsiniz, yarın öbür yayına beklerim. Hepinize tekrar çok güzel, sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şahane, çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.